Ayrım 12.
Haftalardır Helen'le konuşamamıştım. Son görüşmemizde beni o garip kadınlardan kendimi korumam için uyarmıştı. Ne babamın durumunu ne de oğullarım hakkında herhangi bir haber vardı. Tahran'daki gündelik yaşam sürüyordu. Mehtap her günkü gibi okula gidecekti. Soğuk algınlığı hala süren Moody, benim okulda Mehtap'ı beklediğim için kötü bir eş olduğumu başıma kakmaya çalıştı. Eve dönüp bana tavuk suyuna bir çorba yapsan ne iyi olur dedi. Gözlerini tavana dikti. İkimiz de Nesrin'in berbat bir ahçı olduğunu biliyorduk. Umarım tavuk çorbasını içip geberirsin dedim içimden. Ya da yüksek ateş seni fazla yaşatmaz. Tanrı'ya başına bir kaza gelmesi ya da başına bir bomba düşmesi veya bir kalp krizi geçirmesi için dualar ettim. Bu kötü dileklerin hiç de hoş olmadığını biliyordum ama ne var ki kin bilinçaltıma yerleşmişti. O gün okulda öğretmenler yüzümü biraz güldürdüler. İyi Noeller diye karşıladı Bayan Azar bizi. Bana bir paket uzattı. Paketten çok güzel baskılı bir Ömer Hayyam rubayileri çıktı. Rubayiler İngilizce, Fransızca ve Farsça basılmıştı. Şahin Hanım koyu Müslüman olduğundan onun Noel'i ciddiye alacağına olasılık vermiyordum. Ancak o da bana İslam dini hakkında dualar, dini bayramlar ve diğer kurallar hakkında bilgiler içeren bir dizi rehber kitap armağan etti. İçlerinde ilgimi en çok çekeni İran Anayasası'nın İngilizce çevirisiydi. O sabah ve onu izleyen günler boyunca bu kitabı dikkatle inceledim. Özellikle de kadın haklarını ilgilendiren konular üzerinde duruyordum. Bölümlerin birinde evlilik ele alınmıştı. Anladığım kadarıyla kocası ile anlaşamayan kadın sorununu halledebilmek amacıyla belli bir bakanlığa bağlı belli bir büroya başvurma hakkına sahipmiş. Burada görevli kişiler ailenin gelirini saptar, kadınla kocasını ayrı ayrı sorguya çekerlermiş. Ardından da bir yargıç, kuşkusuz bir erkek yargıç konuyu karara bağlarmış. Bu düşünceyi sildim attım kafamdan. Para ve mal konusuna değinen bölüm çok kesindi. Erkek her şeyin tek sahibiydi. Kadınsa hiçbir şeye sahip değildi doğal olarak. Erkeğin sahip olduğu şeyler arasında çocuk da yer alıyordu. Karı ile koca boşandığında çocuk babada kalıyordu. Anayasada özel yaşamın en küçük ayrıntısına kadar her konuya değiniliyordu. Hatta kadınlığın en mahrem özelliklerine bile. Örneğin kadın kocasına danışmadan hamileliğe karşı korunuyorsa bu bir suçtu. Bunu zaten önceden de biliyordum. Bunun ölümcül bir günah sayıldığını söylemişti Moody. Yine de bunu okurken sıkıntılar bastı bana. Bugüne kadar bir sürü yasaya karşı gelmiştim. Gelmeyi de sürdürecektim. Ancak şu anda Moody'nin haberi bile olmadan taktırmış olduğum spirali hala taşıyordum. Yani bir anlamda yaşamım tehlikedeydi. Acaba doğum kontrolüne başvuran kadınları gerçekten de ölüm cezasına çarptırıyorlar mıydı? Bunun yanıtı hiç de zor değildi. Bu ülkede erkekler kadınlara her şeyi yapabilirlerdi. Bir başka bölümü okurken daha da beter bir korkuya kapıldım. Kocanın ölümü halinde çocuklar dul eşe değil erkeğin ailesine bırakılıyordu. Yani Moody ölecek olsa Mehtap'ı bana değil onun en yakın akrabası olan Ameh Bozorg'a vereceklerdi öyle mi? Artık hiç Moody'nin canını alması için Tanrı'ya dua etmeyecektim. İran Anayasası'nda bana umut kaynağı olabilecek tek bir nokta bulamadım. Kitap çoktan anlamış olduğum bir gerçeği iyice su yüzüne çıkardı. Moody'nin izni olmadan Mehtap'la birlikte bu ülkeden ayrılmamıza yasal açıdan hiçbir olanak yoktu. Kuşkusuz boşanırsak ya da Moody ölürse ben sınır dışına çıkabilirdim ama bu sonsuza dek Mehtap'tan vazgeçmem anlamına geliyordu. Ölürdüm de buna boyun eğmezdim. Zaten İran'a da salt bu tür bir olasılığı önleyebilmek amacıyla gelmiştim. İçimden sessizce yeminimi yineledim. Ne yapıp yapacak, buradan çıkmamızı sağlayacaktım. Günün birinde, bir biçimde, ikimiz birlikte çekip gidecektik. Yeni yıl yaklaştıkça içimdeki hüzün de dağılmaya başladı. Artık bütün gün Mamal'ın evinde kapalı kalmıyordum. Okulda yeni arkadaşlar edinmiştim. Bunlar İngilizce dersler için bana teşekkür borçluydular. Ben de kendi payıma öğrendiğim her yeni Farsça sözcüğün bana yardımcı olacağını kavramıştım. 1985 yılı benimle Mehtap için evimize dönme yılı olacaktı. Bunu hissedebiliyordum. Gerçekten de başka hiçbir şey düşünemez olmuştum. Moody her zamanki gibi dengesizdi. Arada bir sıcak davranıyor, bazen de kabalaşıveriyordu. Ama en azından yaşantımızdaki düzenden hoşnut görünüyor ve artık Ameh Bozorgların evine geri dönmenin sözünü bile etmiyordu. Umduğum gerçekleşiyor, tembelliği gitgide artıyordu. Bir süredir okula kendi başımıza gidiyorduk ve öğle üzeri bizi almak için gelme zahmetine de katlanamadığından yalnız dönüyorduk. Tam zamanında evde olduğumuz sürece onun için herhangi bir sorun yoktu. Gitgide artan serbestliğim umutlarımı özellikle artırıyordu. Şahin Hanım da bu gelişmenin farkındaydı. Bir gün Bayan Azar'ın da yardımıyla beni bir kenara çekerek, "Telefonu size kullandırmamak için kocanıza söz vermiştik. Ayrıca binadan ayrılmanıza da göz yummayacaktık," dedi. "Bu sözümüzü de tutmak zorundayız. Ancak," diye sürdürdü, "okula geç gelecek olursanız bunu ona söylemek zorunda değiliz. Gecikirseniz kocanızın bundan haberi olmayacaktır. Yalnız nereye gittiğinizi sakın bize anlatmayın. Çünkü soracak olursa doğruyu söylemek zorunda kalırız. Ama bilmediğimiz sürece ona bir şey söylememiz de gerekmez." Soğuk algınlığıyla halsiz düşen Moody, gitgide daha da tembelleştiğinden dizginleri gevşettikçe gevşetiyordu. İranlı öğretmenlerin beni gözlerinden ayırmayacaklarına öylesine güveniyordu ki hiçbir şeyden kuşkulanmıyordu. Bir gün okula geç gittim. Kimse tepki göstermedi. Şahin Hanım sözünü tutmuştu. O arada Helen'e telefon ettim. Sözde bana yardım etmek isteyen o iki esrarengiz kadın konusunda bir kez daha uyardı beni. Karşılıklı görüşmek için kesinlikle oraya gelmemi istedi. Bense o yolu göze alamıyordum. Trafik sıkışırsa her şey alt üst olabilirdi. Ama artık harekete geçmem şarttı. Bir gün Mehtap ile Meryem oyun oynarlarken gözüm takıldı onlara. Birlikte evcilik oynuyorlardı. Ev kadını taklidi yaparak eğleniyorlardı. Birden Meryem'in Farsça "Eyvah bir erkek geliyor" demesiyle birlikte ikisi de telaşla çadırlarına sarınıverdiler. Derken bir sabah her şeyi göze alarak işe giriştim. Mehtap'la birlikte okula gitmek için yola çıktık. Her zamanki gibi turuncu taksilerin kalktığı Şeriati Sokağı'na doğru ilerledik. İkide bir arkama dönüp Moody'nin bizi izleyip izlemediğini denetliyordum. Mehtap'a, "Kızım," dedim, "bu sabah elçiliğe gideceğiz ama sakın babana bundan söz etme." "Çaş," dedi Mehtap farkında bile olmadan. Evet anlamına gelen Farsça sözcüğü kullanmıştı. İran'dan gitmek istediğini biliyordum ama bu kültürü her gün biraz daha benimsediğini de görüyordum. İstese de istemese de zamanla her şeye ayak uyduracaktı. Bir taksi buldum ve sürücüye İsviçre elçiliğinin adresini verdim Mehtap'ın da yardımıyla. Bitmek bilmeyen uzun bir araba yolculuğunun ardından çeşitli araştırma safhalarından geçtikten sonra sonunda Helen'in bürosuna ulaşabildik. Joe ile John'dan ve annemle babamdan gelmiş olan mektupları aceleyle yutarcasına okudum. John mektubunda "Ne olur Mehtap'a iyi bak ve onu gözünün önünden hiç ayırma," diye yazmıştı. "Bazı gelişmeler var," dedi Helen. "Hiç değilse Dışişleri Bakanlığı nerede bulunduğunuzu biliyor ve elinden geleni yapıyor. Bu da bir şey mi?" diye düşündüm. "Amerikalı bir kadın da Frankfurt'taki Amerikan elçiliğiyle ilişkiye geçerek sizden söz etmiş," diye devam etti Helen. "Judy, ellerinden geleni yapıyorlar. Peki ama biz neden hala buradayız?" diye bağırmak istedim. "Bizim yapabileceğimiz tek şey size Amerikan pasaportları çıkarmak olabilir," dedi Helen. "Pasaportlar İsviçre'deki Amerikan elçiliğinden çıkarılacak. Vizesiz olacaklar, kuşkusuz. Ama günün birinde işinize yarayabilirler. Onları burada sizin için tutacağız." Pasaportlar için gerekli belgeleri doldurmak yarım saatimizi aldı. "Şimdi sizinle o iki kadın konusunu konuşmalıyız," dedi Helen. "Amerika'da ailenizle görüşmüşler sözde. Ne olursunuz dikkatli olun. Bunlar neden söz ettiklerinin bilincinde değiller. Sakın sizden istediklerini yapmaya kalkışmayın. Aksi halde başınız fena halde derde girebilir." Her ikisi de İranlı kocaları olan Amerikalı kadınlarmış. Adı Trish olanın kocası pilotmuş. Adı Suzan olan ise hükümette yüksek düzeyde görevi olan birisiyle evliymiş. İkisi de istedikleri anda ülkenin her yanına, hatta ülke dışına da yolculuk yapabilme özgürlüğüne sahipmişler. Durumumla ilgileniyor ve bana yardım etmek istiyorlarmış. "Onlarla nasıl görüşebilirim?" diye sordum. Helen bu işin üstüne gitmek istediğimi anlamış ve tedirgin olmuştu. Ancak resmi yolların tıkanıklığı da canıma tak etmişti. Helen yüzümdeki umutsuz ve bıkkın ifadeyi görmüş olacak ki, "Benimle gelin lütfen," dedi. Mehtap'la beni yan odada bulunan patronun yanına götürdü. Elçilikte görevli konsolos yardımcısıydı bu. "Lütfen o kadınlarla bir ilişkiye kalkışmayın," diye öğüt verdi Mr. Winkop. "Delirmiş bunlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. Sizi sokaktan kaçırıp ülke dışına kaçırmayı tasarladıklarını anlattılar. Ama bu işi nasıl yapacaklarını bile bilmiyorlar. Sanki bir film sahnesinden söz eder gibi konuşuyorlar. Bu iş böyle olmaz. Yaşantım bir serüven filminden çok daha karışıktı. Her şey olasıydı. En azından o iki kadınla görüşmeliydim. Birden aklıma başka bir şey geldi ve Türkiye üzerinden gitme konusunda ne düşünüyorsunuz dedim. Dağları aşarak insanları kaçıran Raşit'in arkadaşını anımsamıştım. Olmaz diye atıldım Mr. Winkop. O yol çok tehlikeli. Sizi oradan kaçırabileceklerini söyleyenlere rastlayacaksınız. Paranızı alır, sizi sınıra kadar götürür, orada ırzınıza geçtikten sonra ya sizi öldürür ya da görevlilere teslim ederler. Bu işe kalkıştığınız anda kızınızın hayatını tehlikeye atmış olursunuz. Sakın göze almayın böyle bir tehlikeyi. Mehtap'ın korkudan gözleri büyümüştü. Benim de kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Mehtap bugüne kadar Amerika'nın bu kadar tehlikeli olduğunu anlamamıştı. Bana iyice sokuldu. Helen bir başka olay anlattı. Kısa bir süre önce İranlı bir kadın kızıyla birlikte kendilerini karşı tarafa geçirmeleri için kaçakçılara para vermiş. Kaçakçılar onları Türkiye yakınlarına kadar götürüp dağların üzerine terk etmişler. Kız soğuktan ve açlıktan ölmüş. Kadın ise aklını yitirmiş ve yarı ölü halde bir köye ulaştığında ağzında tek bir diş bile kalmamış. Bütün yollar arasında en tehlikelisi Türkiye üzerinden olanıdır dedi Helen. Size bir şey önereceğim. Ayrılın eşinizden. Birleşmiş Milletler'e bir dilekçeyle başvurarak ve insan haklarına dayanarak hem boşanmanızı hem de buradan ayrılmanızı sağlayabilirim. Siz de böylece Amerika'ya dönebilirsiniz. Kızım olmadan asla, dedim sertçe. Çıldırmışsınız siz, dedi Helen ve Mehtap'ın gözleri önünde şöyle devam etti. Bırakın onu ve çekip gidin. Kurtulun bu ülkeden. Kızınızı da unutun. Kulaklarıma inanamıyordum. Helen nasıl bunları Mehtap'ın yanında söyleyecek kadar acımasız olabiliyordu? Ana kız arasındaki derin bağı hiç anlamadığı kesindi. Anne, sakın beni burada bırakıp Amerika'ya gitme diye ağlamaya başladı Mehtap. Sıkıca göğsüme bastırıp onu hiç ama hiçbir zaman terk etmeyeceğime yemin ettim. O anda harekete geçme isteğim iyice güçlenmişti. O iki kadınla tanışmak istiyorum dedim kesin bir ifadeyle. Helen gözlerini çevirdi ve Mr. Winkop sinirli sinirli öksürdü. Ağzımdan çıkanlara kendim de inanamamıştım. İşler tam anlamıyla Arap saçına dönmüştü. Bir süre sessizlik kapladı odayı. Neden sonra Mr. Winkop içini çekerek, size gereken bilgileri vermek görevimiz. Ama dikkatli olmanız için sizi bir kez daha uyarmak isterim. Her türlü olasılığı ciddiye almak zorundayım dedim. Önüme çıkan her şansı değerlendireceğim. Trish'in telefon numarasını verdi ve hemen oradan aradım. Elçilikteki bürodan arıyorum sizi dedim. Trish sesimi duyduğuna çok sevindi. Dün akşam annenizle görüştüm dedi. Her gün konuşuyoruz. Durmadan ağlıyor ve son derece üzgün. Bir şeyler yapmamızı istiyor. Biz de ona elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz. Ne zamandır sizden haber bekliyorduk. Nasıl görüşebiliriz? Ayrıntıları konuştuk. Yarın Moody'ye okul dönüşü alışveriş yapacağımı, eve de biraz geç döneceğimi söyleyecektim. Eğer kuşkulanmazsa buluşmak için Trish'e telefon edecektim. Mehtap'la birlikte saat 12'yi çeyrek geçe Karoş Parkı'nın arka kapısında bekleyecektik. Trish ile Suzan beyaz bir pakonla bizi almaya geleceklerdi. Tamam dedi Trish, orada olacağız. Heyecanı beni hem sevindirmiş hem de telaşlandırmıştı. Bu işi neden yapıyordu? Para mı isteyecekti? Yoksa macera mı arıyordu? İyi niyetli olduğuna inanmıştım ama işin üstesinden gelebilecek miydi bakalım? Bir yandan da öyle iyimser görünüyordu ki buna gerçekten gereksinim duyuyordum o anda. Buluşmak için sabırsızlanıyordum. Bakalım sonuç ne olacaktı? Ben telefonu kapatırken Helen sıkıntılı sıkıntılı ellerini ovuşturuyordu. Yarın akşam yemeğine pizza ister miydiniz diye sordum. İsteriz diye hep bir ağızdan yanıt verdi Moody, Mamal ve Nesrin. Bir dümen çevirmek üzere olduğumdan hiçbiri kuşkulanmamıştı. O gece rahat uyuyamadım. Kafamın içinde bin bir tane soru vardı. Davranışım mantıklı mıydı? Elçilikten söylenenleri mi dinlemeliydim? Yoksa özgürlük için karşıma çıkan fırsata dört elle sarılmalı mıydım? Mehtap'ı tehlikeye mi atıyordum? Buna hakkım var mıydı? Ya yakalanacak olursak? Bizi gerisin geri Moody'nin yanına mı gönderirlerdi? Yoksa en kötüsü beni sınır dışına çıkarıp Mehtap'ı babasının yanına mı yollarlardı? Tam bir karabasan olurdu bu. Amerika'ya tek başıma dönmeyi hiç istemiyordum. Bütün bu tehlikeleri nasıl göze alacaktım? Moody sabah namazına kalktığında ben hala gözümü bile kırpmamıştım. Kararsızdım. Moody yatağa geri döndü. Isınabilmek için bana sarılınca uyur gibi yaptım. Hemen kararımı verdim. Nefret ettiğim bu adamdan bir an önce kurtulmalıydım. 2 saat sonra Mehtap'la birlikte okula gitmek için hazırlanırken o hala yataktaydı. Bugün biraz gecikebilirim dedim. Pizza için Pol Pizza'dan peynir alacağım. Moody hımm diye homurdandı. Herhalde onaylamıştı. Anaokulu öğle saatinde tatil olunca Mehtap da benim gibi heyecanlıydı. Bir taksi çevirdik ve Karoş Parkı'na vardık. Orada bir telefon kulübesinden Trish'i arayarak "Biz geldik" dedim. 5 dakika içinde oradayız. Az sonra beyaz pakon içinde 2 kadın ve birkaç tane çocukla önümüzde durdu. Sürücünün yanındaki kadın dışarı fırladı ve beni kolumdan tutup arabaya doğru çekiştirerek "Haydi gelin gidiyoruz" dedi. Kolumu geri çektim. "Durun ne oluyor?" dedim. "Önce konuşmalıyız." "Haftalardır size ulaşmaya çalışıyorduk" dedi kadın. "Şimdi de sizi almaya geldik." Yeniden koluma yapıştı. Diğer eliyle de Mehtap'ı yakalamıştı. Mehtap ürkerek geri çekildi ve çığlığı bastı. "Hemen şimdi bizimle gelmelisiniz" dedi kadın. "Fazla seçeneğiniz yok. Ya şimdi bizimle gelirsiniz ya da size yardım edemeyiz." "Bir dakika, ben sizi tanımıyorum henüz" dedim. "Benimle ilgilenmenizi size kim söyledi? Ne yapmayı tasarlıyorsunuz?" Kadın bir yandan polis ya da pastarlardan biri bizi izliyor mu diye kuşkuyla etrafı kolaçan ederken, diğer yandan da Mehtap'ı yatıştırmaya çalışarak hızlı hızlı konuştu. "Benim adım Trish" dedi. "Judy bize sizden söz etmişti. Onunla her gün telefonda görüşüyoruz. Sizin evdekilerle de her gün konuşuyoruz. Sizi bu ülkeden nasıl çıkaracağımızı da biliyoruz." "Nasıl?" diye sordum. "Önce sizi bir evde saklı tutacağız. Bu belki bir ay, belki birkaç gün, belki birkaç saat sürebilir, bilemiyoruz. Sonra sizi ülkeden dışarı çıkaracağız." Arabadan çıktı. İşin neden uzadığını öğrenmek istemişti. Kadını görür görmez tanıdım. Bizim eve Moody'yi görmeye gelen şeker hastasıydı bu. Trish Suzan'ı benimle tanıştırdı. "Tamam, şimdi bana tasarınızdan söz edin" dedim. "Ne olduğunu bilirsem sizinle gelirim." "Biz her şeyi düşündük" dedi Trish beni rahatlatmak isteyerek. "Ama size şimdi açıklama yapmak istemiyoruz." Kafamda bir sürü soru vardı. Bu garip, heyecanlı kadınlar bana düzgün yanıtlar vermediği sürece arabaya binmemeye karar verdim. "Yeniden buluşuruz. Planımız kesin biçimini aldığı zaman sizinle gelirim" dedim. "Gece gündüz durmadan sizi aradık. Sizi buradan kaçırmanın yollarını araştırıp durduk. Ve şimdi ya bizimle gelirsiniz ya da bu işi unutursunuz. Yalvarırım, bana hiç olmasa 24 saat verin ve bu arada da planınızı oluşturun." "Hayır, ya şimdi ya hiçbir zaman." Sokakta tartışmamız dakikalar sürdü. Gözü kapalı böylesine büyük bir tehlikeye atılmak istemiyordum. Diyelim ki Mehtap'la birlikte bizi götürmek istedikleri eve gittik. Ya bizi kaçıramazlarsa ne olacaktı? Amerikalılardan böylesine nefret eden bu ülkede bir Amerikalı kadın ile kızını ne kadar süre saklı tutabilirlerdi? Sonunda "Peki öyleyse, hoşça kalın" dedim. Trish arkasını döndü, arabanın kapısını açtı, bana çok kızmıştı. "Siz aslında ondan ayrılmak istemiyorsunuz" dedi. "Onu hiç terk edemeyeceksiniz. Gitmek istediğinizi söyleyerek insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Biz size inanmıyoruz. Siz gerçekten burada kalmak istiyorsunuz." Araba Tahran'ın yoğun trafiği arasında yok olup gitti. Mehtap'la birlikte İranlı insanlar kalabalığı arasında yapayalnız kalmıştık. Trish'in çirkin konuşması kulaklarımda çınlıyordu. Tam özgürlüğe kavuşmak için bir şans yakalamışken sanki ne diye geri çevirmiştim. Yoksa Trish'in suçlamasında bir gerçek payı mı vardı? Ya da ben kendi kendimi mi kandırıyordum? Mehtap'la birlikte buradan kurtulmaktan umudumu kesmiş miydim? Ne korkunç sorulardı bunlar. Mehtap'la beyaz pakona binerek hiç bilmediğimiz bir yere, belirsiz ve belki de tehlikeli bir geleceğe doğru yol alabilirdik. Oysa biz akşama kocama ağız tadıyla pizza yedirmek için koşarak Pol Pizza'ya peynir almaya gittik. Hakim Ağa ve karısı Hakim Hanım'la düzenli olarak görüşüyorduk. Dini ifrata vardırmayan bu sarıklı hocadan hoşlanıyordum. Moody de onu seviyordu. O da Moody'yi çocukluğundan beri tanıdığından Moody'ye doktorluk ya da en azından öğretmenlik yapması için bir iş arıyordu. Evde boş oturmaması için de kendisinin Arapçadan Farsçaya çevirmiş olduğu büyük babalarının yapıtlarını Moody'nin İngilizceye çevirmesini istiyordu. Moody bir daktilo aldı. Beni kendine sekreter olarak atadı ve Tagati Hakim'in Baba ve Çocuk adlı yapıtını çevirmeye başladı. Çok geçmeden Mamal ile Nesrin'in hiç kullanılmayan yemek masalarının üstü kağıtlarla kaplanıverdi. Moody masanın bir ucunda oturduğu yerden çeviriyi yapıyor, makinayla yazmam için bana uzatıyordu. Birlikte çalışırken Moody'nin davranışlarını daha iyi anlamaya başlamıştım. Tagati Hakim'in görüşüne göre çocuğun yetişmesinde bütün sorumluluk babanın üzerindeydi. Baba çocuğuna saygılı olmayı, düzgün davranmayı ve İslam'ın gereklerini yerine getirerek yaşamayı öğretmekle yükümlüydü. Eğitim konusunda annenin sözü bile geçmiyordu. Haftalar boyunca sıkı bir çalışma yaptık. Moody'nin büyük babası oldukça ağdalı bir dil kullanmıştı. Her gün Mehtap'ı okuldan eve getirdikten sonra Moody bir deste yazıyı bana veriyor ve hemen işe koyulmamı istiyordu. Önem verdiği bu iş onu çok sarmıştı. Tagati Hakim'in kitabındaki bir bölüm beni çok duygulandırdı. Çocuğun babaya karşı görevlerinin ayrıntılarını verirken, ölmek üzere olan bir babanın son dakikalarında yavrusunu yanında görmek istemesiyle ilgili bir öykü anlatmıştı. Gözlerim yaşlarla doldu. Satırları bulanık görmeye başladım. Benim babam da ölmek üzereydi. Onun yanında olmam gerekirdi. Moody gözyaşlarımın farkına vardı. Ne oldu diye sordu. Şu ölmek üzere olan baba hakkındaki öykü diye hıçkırdım. Ölüm halindeki babamdan beni nasıl uzak tutabiliyorsun? Hiç değilse kendi büyük babanın düşüncelerine saygı gösterseydin. Babam Müslüman mı diye acımasız bir ifadeyle sordu. Tabii ki değil. O zaman kitapta yazılı olanlar geçerli değil. Tek başıma kalıp ağlamak için yatak odasına koştum. Yalnızlık duygusu soluk almamı engelliyordu. Babamın yüzü gözümün önünde canlandı ve bana ''İrade olan yerde çarede bulunur'' diyen sesini duydum bir kez daha. ''Bir çare olacak'' dedim içimden. ''Kesinlikle bir çare bulunacak.'' Bir ziyaret sırasında Hakim Ağa ile karısı Mehtap'la benim Perşembe günleri Hüseyin Erşat Mescidi'nde İngilizce konuşan kadınlar için düzenlenen Kur'an kurslarına katılmamızı önerdi. Bunu önerirken bana duydukları yakınlığı bir kez daha vurgulamış oldular. Kuşkusuz din değiştireceğimi de umuyorlardı ama daha çok benim iyiliğim ve mutluluğum onları ilgilendiriyordu. Çünkü onlar mutluluğu İslam'ın bir meyvesi olarak görüyorlardı. Ayrıca bir yandan da Moody'ye evden daha sık dışarı çıkabilmek ve dilimi konuşan insanlarla ilişkiye girebilmek için bana izin vermesi gerektiği konusunda bir uyarı mesajı iletmek istemişlerdi. Hakim çifti Müslümanlığı kabul etmemi yalnızca kendi isteğimle olması koşuluyla büyük bir sevinçle karşılayacaklardı. Öneri beni çok keyiflendirdi. Kur'an eğitimi almaya hevesli değildim ama İngilizce konuşan kadınlarla düzenli olarak bir araya gelme düşüncesi heyecan vericiydi. Moody ise duraksamıştı. Onun denetiminden uzaklaşma olanağı verecekti bu iş bana ama boyun eğeceğini de biliyordum. Hakim Ağa'dan gelecek her türlü öneri Moody için kesin bir buyruk sayılırdı. Bir sonraki perşembe günü okul çıkışında Moody Mehtap'la beni taksiye bindirerek mescide götürdü. Orada da üstünlük taslayarak içeriye girmemize izin vermeden önce sınıfa bir göz atmak istedi. Ama İngiliz idareci kadın kesin bir ifadeyle yolunu kapadı. ''Yalnızca içeri girip neler yapıldığını görmek istiyorum.'' dedi Moody. ''Hayır.'' diye yanıtladı kadın. ''İçeride kadınlar var. Hiçbir erkeğin girmesine izin vermeyiz.'' Moody'nin öfkeye kapılıp ilk kez Hakim Ağa'nın isteğine karşı geleceğini sandım. Oysa gözlerini kısarak içeri giren kadınları incelemekle yetindi. Hepsi de sımsıkı kapanmıştı. Birçoğu çadorluydu. Tam birer Müslüman havasındaydılar.